havadan, sudan, karbon ayak izinden, yeşil mutabakattan, dünyanın yeni mottosuna uzanan, bugünden geleceğe bakan, soran, soruşturan, sorgulayan program. Olana bitene farklı bir gözle bakmak isteyenler için Meliha Okur'la Anlat Bana her pazartesi ve çarşamba saat 15'te Radyo Sputnik'te.
Gün ortasında gününüz aydın olsun. 15 Şubat 2023 Çarşamba, Anlat Bana da karşınızdayız. Büyük acının üzerinden geçen onca günde onca ölü, onca yaralı, onca yıkılan bina, enkaz altından çıkardıklarımız, çıkaramadıklarımız, acımız büyük ve derin. Bölgesel deprem, deprem fırtınası hem Türkiye'yi hem Suriye'yi birlikte vurdu. Birlikte ağlıyoruz, birlikte kucaklaşıyoruz, birlikte iyileşiyoruz. Birlikte olmak çok anlamlı ve önemli. Türkiye gücü var, insan kaynağı var, makina ekipmanı var ama Türkiye'nin farklı sorunları var. Niye derseniz, öncelikle bir söz, bir kişinin enkaz altından çıkarken söylediği bir cümle, kurduğu bir cümle benim tüylerimi diken diken etti. O cümleyi yeniden dikkatinize sunmak isteriz. Nedeni çok basit. Çünkü sağlık, her işin başı sağlık. Sağlık sistemine ilişkin bir emeklinin, bir kadının, bir insanın duyabileceği sıkıntı. Dinleyelim mi? Çok önemli. Çünkü sağlık sisteminde sorun yok diyoruz. Sağlık sistemimiz iyi diyoruz. Hastanelerimiz iyi diyoruz. Herkese teşekkür ederiz ama paramız varsa her şey güzel. Paramız varsa kendimize ve topluma güveniyoruz. Paramız yoksa belirsizlik ve güvensizlik bizi başka türlü kahrediyor. Şimdi sözü fazla uzatmayalım. Bu enkaz altından çıkan bir depremzedenin çığlığını tabii ki dinleyelim. Bu çığlık için ara ara sessiz kalıyoruz. Bazen sessizlik iyidir. İnsanın kendi iç sesini bu sessizlikte dinlemesi çok değerlidir. O sesi vereceğiz ve empati diyeceğiz. Sözü uzatmıyoruz. Bugünün gündemi. Gündem, öncelikle biz ekonomi sayılar ve rakamlar değil, hayatın kendisi diyen kişiyiz. O yüzden Borsa İstanbul'la söze başlayacağız. Çünkü bir dizi tedbir alındı. Borsa İstanbul işleme başlamasın, biz de öyle dedik ama işlemler başladı. İlk gün ne oldu? Doktor Tuğberk Çitilci, Invest AZ Araştırma Direktörü, aynı zamanda Nişantaşı Üniversitesi öğretim üyesi misiniz? Tuğberk Çitilci görevlisi misiniz?
Üyesiyim Melih Hanım.
Öğretim üyesi, doktora bitti mi? Bitti.
Doktora bitti. Doktor öğretim üyesi unvanıyla akademik hayatıma devam ediyorum.
Peki ilk soru, alınan önlemlere geçmeden önce borsanın yükselmesi ilk yarıda ne oldu bugün borsada?
Şimdi Melih Hanım, öncelikli olarak deprem felaketinde kaybettiğimiz canlarımıza Allah'tan rahmet dileriz. Başımız sağ olsun. Herkes kendi alanında nasıl bir şekilde deprem sonrası normalleşmeye çalışıyorsa, biz de kendi alanımızda ekonomi ve finans tarafında borsayla açılmasıyla normalleşme sürecimize başlamış olduk. Piyasa açılmadan önce özellikle kamu regülatörleri tarafından oldukça önemli kararlar açıklandı. Bu kararların basit olarak ana amacı, özellikle çarşamba günü bu kapandığı, o işlerin iptal olduğu günden sonra panik havasının bertaraf edilip aşağı yönlü bir panik havasının oluşmaması için bir eş güdüm oluşturuldu. Şimdi bu eş güdümlerin sonucunda şu anda Borsa İstanbul hem vadeli işlem piyasasında hem de spot tarafta %10'a yakın yukarı yönlü harekette. Hisse senetleri neredeyse %10'larda, %8 ile %10'lar arasında pozitif performans gösteriyor. Ve endeks 100 içinde işte o psikolojik 5000 seviyesine yakın bir unsurda. Peki neler yapıldı da böyle sert yukarı yönlü hareketler oldu? Birincisi kaynak haberlere göre Türkiye Varlık Fonu'nun kendi içinde bir iç fon mekanizması kurarak hisse senedi alımları tarzında bir aksiyon alabileceği. Daha sonra şirketler özelinde hisse geri alım programlarının açıklandığı oldu. Özellikle Halkbank, Vakıfbank, Türkiye Sigorta, Türk Telekom, Turkcell başta olmak üzere birçok şirket hisselerine geri alım açıkladı. Bu da ne anlama geliyor? Şirketler tarafında borsadaki fiyatlamalar bizim gerçek değerimizi yansıtmıyor. Biz kendi adımıza şirketimizin hisse fiyatını ucuz görüyoruz. Bunun için de bu seviyelerden geri alımlar yapıyoruz. Daha sonra regülatör buna stopajın sıfırlanması şeklinde vergi avantajları sağladı. Bütün bu diğer yan uygulamalar ve yan tedbirlerle beraber bu borsanın aşağı yönlü hareketine bir set çekildi. Şimdi bu set çekilmesinde diğer önemli bir faktör de bireysel emeklilik fonları, yani bireysel emeklilik sistemindeki devlet katkısındaki fon tutarında borsa payı %10'dan %30 seviyesine çekildi. Bu da hani yaklaşık olarak hesaplamalarda borsa yatırım fonları da eklenecek olursa 15 ile 18 milyar TL'ye yaklaşabilecek bir tutar. Bu da üzerine eklenince şirketlerin geri alımları ve o panik havasının kısmi dağılması, durumun daha netleşmesine bağlı olarak da Borsa İstanbul'da %10'a yakın primli hareketleri görüyoruz. Ana hikaye ve nedenleri bu şekilde Meryem.
Ana hikaye Türkiye Varlık Fonu etkisiyle, Varlık Fonu'nun içindeki bazı büyük kamu şirketleriyle birlikte şirketlerin geri alım stratejisi, stopajın değil mi kalkmış, evet, olması önemli hareketler, ama günlük işlem hacmi açısından baktığımızda bugünü baz almayalım. Bu uzun bir yolculuk. Bugün gün sonunda şirketler, evet, alımları yaparsa yarın da bir yükseliş olabilir. Ama yapmamışlarsa nasıl bir durum ortaya çıkar?
Şimdi bireysel emeklilik fonları sisteminde ilk 10 günlük bir süre tanındı. Tabii bunu mümkün olan en kısa sürede alım yönünde hem bireysel emeklilik sistemi tarafında hem de hisselerin geri alım programlarında kısa bir sürede uygulanmak istenecek. Ama sizin dediğiniz şekilde bugün kapanıştan sonra, yani daha doğrusu o kapanış arasından sonra dönüldüğü için biraz ekstrem bir gün. Bakalım bu alınan kararların etkisi orta uzun vadede nasıl yansıyacak?
Benim piyasa ilgilendiğim ve üzerinde durduğum konu da bu. Çünkü borsayı yükseltmek enkazı kaldırır mı?
Şimdi fiyatlamanın maalesef acısı, duygusu ve güdüsü olmadığından dolayı şimdi fiyatta her şey olabilir ve şu anki yönde fiyat tarafında yukarı yönlü gidiyor. Ama yatırımcıların, daha doğrusu borsaya yön veren veyahut da fiyatlamayı yapan dinamiklerde yakın zamanda şunları tartışmaya başlayacağız. Seçimle ilgili tartışmalar Mayıs ayı, Haziran'a mı ötelenme, yoksa kaynak haberlere veyahut da kulis haberlerine göre seçim tarihindeki bir ertelenmenin buna karşı borsanın verebileceği reaksiyon. Şimdi ilk etapta piyasa bu deprem felaketinin şokunu atlatıp regülatörlerin aldığı kararlarla, evet, pozitif yönlü bir momentumu sağlayacak. Bunun bir 10-15 gün devam etmesi beklenebilir ama daha sonrasında fiyatlamalar bizim daha ziyade iç gündemimize odaklanmaya başlanacak. Bunun da bir gündemi seçim faktörü olacak. İşte buna bağlı olarak da fiyatlama doğal dinamiğine oturduktan sonra biz anlayacağız. Borsa İstanbul'da orta uzun vadede yukarı yönlü hareket mi değil mi? Ama şu anki dinamiklere baktığımız zaman da Borsa İstanbul'da orta uzun dönemde şirketlerin değer tarafında yatırım açısından daha optimal bir noktaya gelindiğini düşünüyorum.
Tuğberk Bey, sizinle de çok sık görüşürüz, konuşuruz.
Evet.
Şimdi, evet, tabloya baktığımda birinci ayakta tabii ki Varlık Fonu'nun sepetindeki şirketlerin hareketi. İki, özel sektörün borsa içinde payı yüksek olan şirketlerin geri alım stratejisi, öyle değil mi? İkincisi, BES şirketlerinin 10 günlük süre içerisinde alım yapmaları, değil mi?
Evet.
Ne kadar 10 günlük süre koydu? Elde tutma süresi nedir? Orada kritik bir nokta var. Evet.
Şimdi bireysel emeklilik sisteminde tutma süresi uzun olduğundan dolayı şimdi burada BES'in ana yaklaşımında uzun vadeli yatırım olduğundan dolayı aslında kamu erkinin de bu yönden tetiklemesi daha sağlıklı oluyor. Çünkü şirketlerin geri alımları, geri alım programlarının süreleri biraz daha orta dönemli olabilir. Çünkü fiyat belli bir seviyede şirketin değerini yansıtmaz, ucuz olur, alınır ama belli bir noktada piyasa dinamikleri o fiyatı yükseltir. Şirket der ki bu değer anlamında bizim yatırım değer anlamında yatırımlarımızla veyahut da değerimizle örtüşmüyor, satılabilirdi. Ama bireysel emeklilik sistemi daha uzun vadeli ve çıkmama üzerine odaklan, teorik olarak çıkmama üzerine ya da emekliliği alana kadar odaklanan bir sistem olduğundan dolayı BES tarafında alınan önlemin diğer önlemlere göre daha kalıcı olabileceğini söyleyebilirim.
Kalıcı olur diyorsunuz ama ben bütün olarak baktığımda bu önlemlerin 5 gün içinde sistem sağlıklı bir biçimde işlerse moral düzeltici olabileceğini düşünüyorum açıkçası. Yanılıyor muyum?
Katılıyorum ben de size.
Akıllıca bir strateji görüyorum ki Hazine, Maliye ve Hazine Bakan Yardımcısı değil mi Murat Bey? Bence finans piyasasını iyi bilen bir isim. Buradan böyle bir yaklaşımın geldiğini görüyorum. Ama biz borsada kendi kendimizle baş başayız. 99 depreminde yabancılar vardı, yabancıları izliyorduk. 4 milyon yatırımcının psikolojisine baktığımda siz seçim diyorsunuz. Evet, belirsizlik ortamında bulanık suda çok balık avlanır. Oraya ilişkin görüşünüz ne? Nasıl hareket beklersiniz?
Şimdi açıkçası önce bu deprem felaketiyle alakalı bir normalleşme sürecinin olması gerekiyor. Bu alınan kararların etkisini göreceğiz. İşte 10-15 günlük bir periyot. Daha sonra bu 10-15 günlük periyotta fiyatlamalar kendi doğasına oturduktan sonra bu seçim gündemini konuşmamız lazım. Hani şu anda bu piyasanın önünde bulunan risk faktörlerinden bir tanesi ama çok hararetli bir şekilde bunu konuşup tartışıp işte böyle bir senaryo olursa yükselir düşer şeklinde bir yaklaşımın şu anda rasyonel olacağını düşünmüyorum. Hani biraz sizin dediğiniz gibi bulanıklık, belirsizlik geçtikten sonra piyasanın bu da gündeminde olacak. Dolayısıyla da siyasi gündemi ve buna ilişkin açıklamaları da takip ediyor olacağız.
Ben sadece bir nokta daha sorup farklı bir yolculuğa çıkmak istiyorum sizinle. Şimdi şirketlerin krediye erişiminde çok ciddi bir sıkıntı yok mu? Var. Öyle değil mi şirketlere baktığımızda?
Tabii bazı şirketlerde var, bazı şirketlerde yok. Şimdi, orada bir ayrım var.
Evet, şirketlerin geri alım politikasına baktığımda bu bir teşvik. Herkese gel bunu al diye zorlayamazlar. Öyle değil mi?
Evet.
Güzel bir teşvik.
Bu bir tavsiye niteliğinde bir yönlendirme.
Evet, krediye zorluk erişmekte zorluk çeken bir şirket buraya niye nakit aktarsın?
Şimdi burada
çok kritik bir çok kritik bir konu bu, öyle değil mi?
Tabii. Burada aslında şirketlerin çapı yani finansal çapları ön plana çıkıyor Melih Hanım. Zaten bu hisse senedi geri alımı açıklayan kurumlarda endeks 30 kağıdının ilk 10'undaki majör hisse senetleri. Yani işte Halkbank, Vakıfbank, Türkiye Sigorta, Türk Telekom, Turkcell, Şişecam, Türk Hava Yolları. Zaten bunların finansal çap yeterli olduğundan dolayı bunlar hisse geri alım programlarına halka açık olduklarından dolayı evet yapabilir. Ama halka açıklıkta finansal çapları veyahut da finansal yapısı hisse senedi geri alım programlarını açıklamaya müsait olmayan şirketler de var ve olmaya da devam edecek. Zaten burada endeksi yukarı yönlü taşımak yani bir lokomotif olması için endeks 30'un 10 kağıdında bir ağırlıklandırma oluyor ve onların hisse senedi geri alım programlarındaki daha basitleştirme anlamında söyleyeceğim nefesleri daha uzun soluklu olacak. Daha küçük orta ölçekli şirketlerinki hani bir one-off bir seferlik bir açıklama olur, meblağı düşük olur, destekler ama bu destekleyici endeksi topyekun yukarı taşıyamayacağından dolayı iş dönüyor dolaşıyor endeks 30 hisse senetlerindeki lokomotif hisse senetlerine bu tavsiye kararı ve uygulanmasının devreye girmesi gerekiyor. Tabii burada ikinci bir noktada bankalar tarafında temettünün dağıtılıp dağıtılmaması zaten Sayın Cumhurbaşkanı'nın da açıklamasında bankaların kazançlarından bir 50 milyar TL tutarındaki meblağın deprem için kullanılacağı belirtilmişti. Bakalım o temettü tarafında regülatör nasıl bir karar alacak? O yakın zamanda bu temettüye ilişkin unsurları da takip edeceğiz diye
düşünüyorum. Bu Türk borsasının bir çeşit sınavı oluyor bu temettü meselesi, değil mi? Yabancı yatırımcılar arasından farklı bir biçimde konuyu yıllarca tartıştık. Büyük şirketler evet. açısından da. Şimdi burada da tabii ki konu yine hassas ama hemen bankacılık sistemine dönsek. Bankalarında 2022'de iyi bir yıl geçirdiler. Kârları yüksek. Şimdi bir bankamız Yapı Kredi, artık isimleri söyleyeceğiz. Kârının %1.1'ini verdi diğer bankalar. Bankacılık hisselerinde durum nedir? Bu gelişme oraya nasıl yansıyor?
Şimdi bankalar tarafında da şu anda bankacılık endeksi %10 yukarıda. Bütün banka hisseleri de %9 ile %10 arasında yukarı yönlü hareketlerine devam ediyorlar. Bankacılık sektörü zaten bu hem hisse senedi geri alımları hem de regülatörün diğer aldığı kararlara bağlı olarak hani endekste bir bütün olarak aslında yukarı yönlü hareketi yapıyor. 2022'de enflasyondan dolayı muazzam bir karlılık elde edildi. 2023 yılında enflasyon %40, %55 bandında olsa bile bu bankacılık sektörünün karını işte %30-35 arasında bir törpüleyecek. Bir önceki yıla göre kıyasladığımızda. Dolayısıyla yine 2023 yılında da bankacılık sektörünün enflasyonla beraber kar elde etme potansiyeli yüksek olduğundan dolayı bu alınan tavsiye kararları sonrasında fiyatlama yine oturunca bu sefer daha makro dinamiklerle banka özelindeki bu karların sürdürülebilip sürdürülemeyeceği. 2023 yılında bu karlar da sürdürülebilecek. Dolayısıyla bu da pozitif bir unsur.
Peki borsadaki durum bu. Borsayı konuşuyoruz ancak biraz önce 2023'te enflasyonun yüksek olması banka karlarının da iyi olması anlamına geliyor. Böyle bir öngörü. Tabloya baktığımızda 11 il ve yaşanan sonucun enflasyona, işsizliğe, makro ekonomiye yansıması ne olabilir?
Tabii şu anda net olarak bir hasar tespiti yapmak oldukça zor ama işte geçmiş dönemdeki işte Van depremiyle bakıldığı zaman da etkisi gayri safi yurt içi %1'ler mertebesindeydi. Şimdi 84 milyar tutarlık bir hasardan bahsediliyor. Hem istihdam tarafında hem konut tarafında. Bazı raporlarda bu 100 ile 120 milyar dolar arasına kadar çıkıyor. Dolayısıyla baktığımız zaman da aslında ilk etapta bir hasar tespiti tam alamadık. Hasar tespiti anladıktan sonra bölgenin ihracat odaklı olduğu dikkate alındığı zaman da hani fabrikalar hızlı bir şekilde üretime başlayabileceklerini açıklıyorlar ama hani orada ihracatın ne kadar bir sekteye uğrayabileceği, ihracat geliri tarafındaki olası bir düşmenin Merkez Bankası'nın ihracat üzerinden ve ihracatçı üzerinden döviz yaratma potansiyelindeki kaynak yaratmasına ne kadar hasar verebilir ve buna bağlı olarak da Merkez Bankası bu hasarı bertaraf etmek için liralaşma stratejisinde daha fazla Türk lirası mevduat, bankalara zorunlu karşılık uygulamaları gibi önlemlerini arttırıyor olabilir. Ama şu anda geniş çaplı çarpan etkisindeki hasara bir numerik olarak bir şey söylemek çok anlamlı olmaz diye düşünüyorum.
Ancak en az iki dönem, iki çeyrek bir küçülmeyi, stagflasyon yaşayacağız yani.
Bir hasar alacağız. İkinci, üçüncü çeyrekte bir hasarı olacak.
Olacak. Çünkü sonra büyüme gelecek bu ayın sonuna doğru. Biz burada evet. yayın yapacağım ben. Çok net. Verimetrikle birlikte depremler, büyüme ve sonucu üzerine yayınlar yapacağız. Çünkü büyüyen ama kalkınamayan Türkiye fotoğrafı çıkacak yine karşımıza. Şimdi tabii bu tabloya baktığımızda biz bize iyi bir sınav veriyoruz borsada, onu anlıyorum biz ben bize, söyleminizden tabii. değil mi?
Aynen, biz bize yani kurumsal ve tırnak içinde yabancı yatırımcı bulunmadığından dolayı biz bize borsa tarafında aşağı yön sınırlanmış ve alınan önlemlerle beraber sert yukarı yönlü hareket etkinliğini sürdürüyor.
Peki 380 bin, biz 400 bin diyoruz. 400 bin kişi enkaz, ev, can, mal, her şey gitti. Hisse senedinde de kaybediyor. Bunu nasıl telafi edeceğiz?
Şimdi tabii depremzedeler tarafında özellikle Viyop piyasasında margin kollar tarafında oldukça ciddi sıkıntılar oldu. Ulaşılamadı, vefat edenler oldu ve kayıplar da oldu. İşte burada alınan kararlar ve biraz da piyasa belli bir noktaya oturduktan sonra hani Viyop için demeyeyim ama spot taraftaki hisse düşüşlerinin bertaraf edilmesi bu alınan önlemlerle daha olası gibi. Ama tabii ki de bir kan kaybı, bir zarar var maalesef.
İzleyeceğiz o zaman. Biz size bu güzel değerlendirmeleriniz için çok teşekkür edelim.
Ben teşekkür ediyorum.
8 şirketi var borsada, 11 ilin işlem gören. Tekstil tabii ki sektör için önemli ham madde ama lojistik sektörünün bu süreçte sınıfta kaldığını görüyoruz. Yanılıyor muyum?
Lojistik tarafında da dediğiniz şekilde evet, ama tabii burada felaketin büyüklüğü de dikkate alındığı zaman da sıkıntılar var. Şimdi bu belirsizlikler geçtikten sonra özellikle lojistik başta olmak üzere bölgesel enflasyon ve bunun Türkiye tarafına dağılacak enflasyon olarak da dikkate alınması gerekiyor. Bu tabii kısa zamanlı değil ama orta dönemli olarak da bu deprem felaketinin enflasyon üzerindeki negatif etkilerini de görüyor olacağız.
En büyük etkinin gıda olduğunu, gıda üzerindeki etkisini, gıda güvenliği, gıda arz güvenliği meselesini gündeme getireceğini görüyoruz. Katılır mısınız?
Katılırım. Zaten deprem felaketi öncesinde de Türkiye'nin ana dinamiği gıda tedarik zincirindeki sıkıntılar veyahut da dış talebin çok fazla olmasına bağlı olarak o fiyatlamanın doğasının kaybolması zaten enflasyonun en yumuşak karnını oluşturuyor. Şimdi bir de üzerine deprem felaketi gelince özellikle gıda tarafındaki bu arz yönlü şokları daha fazla hissediyor olacağız diye düşünüyorum.
Çok teşekkür ediyoruz çünkü bölge önemli. Barajlarımız, alanlarımız, ekilebilir arazi, büyük dev arazilerimiz, tekstil ham maddesi önemli. Ama bölgenin bir başka özelliği var. En büyük özelliği kayıt dışının da güçlü olması. Biz bölge ve bölgeye ilişkin analizleri yaparken aslında bir tuvalet sınavından geçiyoruz. Aslında ekmek ve suya erişimde yaşanan sıkıntıları aşmaya çalışırken su olmadığı için, hijyenin yeterince sağlanamadığı için salgın hastalıklarla ilgili herkesin yorum yaptığı bir sürece giriyoruz. İşte Profesör Doktor Bülent Kılıç, şimdi Kılıç telefon hattımızda olacak. 9 Eylül Üniversitesi öğretim üyesi kendisi ve Hasüder'in yönetim kurulu başkanı. Biz özellikle halk sağlığı uzmanlarının konuya ilişkin yaklaşımlarını gerçekten çok önemsiyoruz. Çünkü halk sağlığı demek önemli. Eğer 10 gün geçmiş suya erişimde kavim kültürün sağladığı banyo yapmak, duşlar yok, su yok, içilecek suya zor eriştik, el yıkama, suya erişememe, çünkü su boruları da gitmişti, bağlantıların, kanalizasyonların yoluna girmesi epey bir zaman alacak. Bu süre içerisinde halk sağlığı ile ilgili herkesin yorum yaptığı bir dönemde biz fazla yorum yapmadan işi uzmanına soracağız. Bülent Bey.
Merhabalar.
Nasılsınız efendim?
Teşekkür ederim, iyiyim. Melih Hanım sağ olun. Siz nasılsınız?
Ben de iyiyim. İyi olmaya çalışıyoruz. Güçlü olmak için iyi olmak zorundayız. Bir, azar işitmek istemiyorum. İki, güçlü olmalıyım ve güvenimi kaybetmemeliyim diye düşünüyorum. Şimdi efendim, herkes salgınla ilgili bir yorum yapıyor. Siz Hasüder'in başkanısınız, yönetim kurulu. Hasüder, Halk Sağlığı Uzmanları Derneği değil mi efendim?
Evet, Halk Sağlığı Uzmanları Derneği.
Evet.
Kısa adı Hasüder.
Peki, Hasüder Başkanı olarak bölgeden aldığınız bilgiler, son durum ne? Bize izah eder misiniz? Bilgilenelim efendim.
Tabii, yani salgınlarla ilgili genel olarak şunu söyleyebilirim. Şimdi genel olarak zaten kış aylarında, yani hiç böyle bir kriz olmasa bile, bizim beklediğimiz bazı artış oranı yüksek olabilecek hastalıklar var. Bunlar özellikle üst solunum yolu enfeksiyonu diye isimlendirdiğimiz hava yoluyla bulaşan hastalıklar. Özellikle de soğuk mevsimlerde bu hastalıkların artışı olur. Ama şimdi böyle özel bir durumda insanların barınma sorunu varken, çoğunlukla dışarıda soğuk havada duruyorken ve kapalı ortamlara girdiğinde de çok kalabalık, sıkış sıkış bir ortamlarda olduklarından hava yoluyla bulaşan bu hastalıklar açısından risk çok daha fazla artmıştır. Yani üst solunum yolu enfeksiyonları, grip diye isimlendirdiğimiz, nezle diye isimlendirdiğimiz enfeksiyonlar ve yaklaşık 2-3 yıldır devam eden COVID riski ve bunların da sonrasında gelişebilecek pnömoni dediğimiz zatürre enfeksiyonların riski artmış durumda. Çocuklarda ise özel olarak çocukluk çağı hastalığı dediğimiz kızamık, kızamıkçık, kaba kulak, su çiçeği gibi gene hava yoluyla bulaşabilen viral enfeksiyonların riski de artmıştır. Ancak bunların, yani çocukluk çağı hastalıklarının aşıları Türkiye'de yapılmakta olduğu için yaygın bir şekilde, ya aşısız gruplarda ya aşısını ihmal etmiş olanlarda, aşı yaptırmamışlarda, ya da aşı yapılmış ama aşısı tam etki etmemiş olan çocuklarda risk artar. Özellikle bu deprem bölgesinin tabii Güneydoğu sınırlarımıza çok yakın olması, oradaki geçişkenlik, Suriyeli göçmen nüfusun yüksek olması gibi oradan gelen riskli grupların da yoğunluğunu dikkate alırsak, bu dönemde özellikle hava yoluyla bulaşan hastalıklar, grip başta olmak üzere, ikincisi çocukluk çağı hastalıklarının riski artmış durumda. Ama bununla sınırlı değil. Eğer vakit varsa devam edebilirim biraz.
Tabii ki, devam edin lütfen.
İkinci sırada su ve gıdalarla bulaşan hastalıklar geliyor. Çünkü şu anda maalesef altyapı zarar görmüş durumda. Sağlıklı içme, kullanma suyu ulaşmak zor. Ve kanalizasyon problemi var, tuvalet problemi var. Dolayısıyla elle, gıdayla, yani içilen suyla ve yenilen yemekle ve hijyen problemleri nedeniyle bulaşabilen hastalıklar, özellikle tifo, dizanteri, akut ishal dediğimiz viral ya da bakteriyel bir takım enfeksiyonlar başta olmak üzere gıda ve suyla bulaşan enfeksiyonlarda da bir artış bekleyebiliriz. Bu da beklediğimiz bir şey. Fakat bize ilk gelen haberler şu yönde. Şimdi üçüncü sırada sayacağım hastalık grubu paraziter hastalıklar. Özellikle bölgeden çalışan hekim arkadaşlardan çok yoğun bir şekilde uyuz vakaları bildiriliyor. Uyuz bir paraziter hastalık. Derinin altına yerleşen bir küçük, gözle görünmeyen bir canlı. Yoğun taşıntı yapıyor ve bulaşıcılığı çok yüksek. Aynı çadırda, aynı ortamda bulunan insanlar birbirine rahatça bulaştırabiliyorlar. Uyuz vakalarında bir artış var. Tabii bununla birlikte diğer vektörlerle bulaşan hastalıklar. Çünkü ortamda birçok fare gibi benzer kemirli ya da çok bacaklı, eklem bacaklı canlılar olacaktır. Bunların bulaştırabileceği hastalıklar var. Özellikle farelerin bulaştırabildiği bazı hastalıklar var. Gıda ve suya karıştığında onların dışkısı ya da idrarı. Bunlar da işte yoğun sarılık yapma, ishal yapma gibi yine benzer hastalıklar yapıyorlar. Dolayısıyla böyle üç grupta toplayabiliriz. Dördüncü bir grupta yaralanma tabii çok fazla olduğu için tetanoz riski çok yüksek. Ama bizde tetanoz aşıları yaygın yapılmaktadır. Ama burada tabii yoğun bir travma var. Genellikle her 5 yılda bir ciddi yaralanmalarda mutlaka tetanoz aşısının yenilenmesi gerekiyor. O yüzden hani bir ayrım yapmaksızın şu anda bize düşen önlem olarak sormak isterseniz, herkese tetanoz aşısını yapmak, bütün çocuklara kızamık, kızamıkçık, kaba kulak dediğimiz çocukluk çağı aşısını yenilemek, bütün özellikle yaşlılara grip aşılarını, eksikse COVID aşılarını yapmak ve su ve gıdayla bulaşan hastalıklar için de su ve gıdalar için önlem almak, hijyen ve sanitasyonu sağlamak. Bunları sayabilirim.
Peki sahada ne kadar halk sağlığı uzmanı var, çalışan doktorumuz? Bir veri var mı elinizde?
Tabii. Söylemeden önce unutmamak için bir şey ekleyeyim. Maske kullanımı. Söylemeyi unuttum. Solunum yoluyla bulaşan hastalıklarda maske kullanımı çok önemli. Biraz COVID azaldı diye ihmal ettik bunu. Ama şimdi bu bölgede bulunan, yaşayan, çalışan herkesin koruyucu önlem olarak en azından kendisini korumak için maske kullanımı şart. Onu da belirtmiş olalım. Bölgede 91 tane halk sağlığı uzmanı çalışıyor bu 10 ilde. Yani bütün sağlık personeli tabii ki daha çok, ben halk sağlığı uzmanları açısından söylüyorum. Ve bütün Türkiye'de de yaklaşık 600 tane halk sağlığı uzmanı Sağlık Bakanlığı'nın kadrolarında çalışıyor. Şu anda Sağlık Bakanlığı diğer illerden, yani İzmir, İstanbul, Ankara, bütün benzer illerden bölgeye bu 10 ile halk sağlığı uzmanlarını 4'er 5'er kişilik gruplar halinde görevlendirdi. Dolayısıyla onlar oradaki arkadaşlardan görevi devralıyorlar. Büyük çoğunluğunu da bu travma nedeniyle biraz dinlendirmemiz ve tahliye etmemiz gerekiyor. Hepsi depremzede çünkü aynı zamanda. Bölgede şu anda yani 100'e yakın bir halk sağlığı uzmanı olduğunu söyleyebilirim. Artı üniversitelerin tıp fakültelerinde de yine 100'e yakın bu 10 ilde akademik kadrolarda bulunan öğretim üyeleri ve asistanlar var. Yani bölgede toplam yaklaşık 200 kadar uzman olduğunu bu konuda söyleyebilirim.
Yeterli mi 13,5 milyonun yaşadığı bir bölge için bu uzman doktor sayısı?
Hayır, yeterli değil. Yani bizdeki uzman sayısı Avrupa'daki bu benzer hizmetleri sunan uzman sayısının yaklaşık 1/3 düzeyinde. Yani bölgede yaklaşık 100 kadar bakanlık kadrosunda, 100 kadar da üniversitede 200 kadar uzman var. Aslında yaklaşık 1000 kadar olması gerekiyordu. Ama Türkiye zaten toplam hekim sayısında, toplam hemşire sayısında, toplam diş hekimi sayısında nasıl gerideyse halk sağlığı uzmanları sayısında benzer bir gerilik var. Bu sayı asla yeterli değil. Minimum bunun en az 3 katı olması gerekiyor. Daha da iyisi tabii ki sayıyı daha da fazla arttırmak. Çünkü halk sağlığı hizmetleri şu anda genelde zaten önemliyken ama şu anda deprem sonrası duruma özel olarak önemini arttırmış durumda. Ayrıntıya girmeyeyim ama yani özellikle hastalıkların, siz salgınlarla başladınız, bulaşıcı hastalıklarla, bunların riskinin artmış olması birinci sırada gelebilir. Ama genel olarak zaten koruyucu sağlık hizmetleri açısından halk sağlığının önemi yüksektir.
Şimdi sizi dinlerken açıkçası salgın hastalıklar bölgede yaygınlaşıyor. Tabii ki herkes yazıyor, çiziyor. Ben daha sakin olmalıyım ve buradaki gelişmeleri iyi değerlendirmeliyim diye bakıyorum. Öyle değil mi? Uyuzdan söz ettiniz. En fazla görülen hastalık uyuz. Bazı tanıdıklarım bölgeyle görüşüyoruz. Bitlenmeden söz ettiler çünkü banyo yok. Onun için sizin aldığınız bilgiler, yani korkuya, korkmamıza gerek var mı? Onu anlatmak istiyorum.
Şimdi aslında sorun şu, biz genelde korku refleksiyle hareket eden bir toplumuz. Bizim artık korku refleksinden çıkıp bir bilgi toplumuna dönüşmemiz gerekiyor. Yani hastalıkların nedenlerini bilirsek ve koruma yollarını bilirsek önlemlerini alabiliriz. Benzer şeyi bina yaparken de yapmamız lazım, başka şeyleri yaparken. Ama genelde insanlar bir duyarsızlık içinde davranıp kaderci bir yaklaşım içinde olayı korkuyla ve bir takım inançlarla açıklamaya çalışıyorlar. Bu yanlış bir yaklaşım. Onun için burada korkuya gerek yok. Ama korkmak son derece normal, onu söyleyelim. Çünkü burada büyük bir travma yaşandı. İnsanların korkması normal, öfkelenmesi normal, duygusal anlamda bir kaygı yaşamaları normal. Bunların hepsi normal. Ama bunlarla baş edebilmek için yapmanız gereken şeydir. Bilim bize söylüyor. Örneğin biraz önce aşılardan bahsettim. Siz eğer aşılarınızı tamamlamışsanız, hava yoluyla bulaşan hastalıklar açısından ve maskenizi kullanıyorsanız riskinizi minimuma indirmiş oluyorsunuz. Dolayısıyla artık korkunuzu azaltabilirsiniz. Siz hijyen ve sanitasyonla ilgili önlemlerinizi alıyorsanız riskinizi minimuma indiriyorsunuz. Ya da siz sağlık ekibi olarak, yani bize düşen görev açısından söyleyeyim, insanların ulaşabileceği, şu anda deprem ortamında onların ulaşabileceği bir sağlık sistemi kurmuşsanız, ki kurmamız gerekir, şu anda sorun orada zaten. Dolayısıyla siz, insanlar size ulaşırlar, ben kaşınıyorum derler ya da benim boğazım ağrıyor derler ya da benim kaygılarım var derler ve siz onlara zaten hekim olarak gerekli tedaviyi verir, yardımcı olursunuz. Şu anda gördüğüm en büyük sorun, bu insanların ulaşabileceği yaklaşık 10 milyon insandan ya da daha fazla insandan bahsediyoruz. Birinci basamak sağlık hizmeti dediğimiz ilk anda başvurabilecekleri kurumları kuramamış olmamız. Çünkü bunlar bir hasar gördü. Yavaş yavaş bir kısım çalışmaya başladı. Bizdeki aile hekimliği sistemi denen sistem. Ama şu anda hastaneler üzerinden ya da acil servisler üzerinden bu hizmetleri sunmamız mümkün değil. Çünkü oralar acil durumlar için, yani travma, ve işte kalp krizi geçirme gibi durumlar için şu anda hizmette ön planda olmalı. Bizim aşı yapmak için, bir gebeyi izlemek için, bir çocuğu, bir bebeği izlemek için ya da bir yaşlının kronik hastalıklarının tedavisinde ilaçlarını düzenlememiz için acil servisleri kullanmamıza gerek yok. Bizim şu anda acilen her 5 bin, 10 bin nüfusa göre, yani gücümüze göre insanların ulaşabileceği konteynerler içinde ya da çadırlar içinde uygun birinci basamak kurumlarını işletmemiz gerekiyor. İnsanlar buraya gelecekler ya da biz onların ayağına gideceğiz çadır kent gibi, konteyner kent gibi geçici yerleşim alanlarında ya da onların misafir edildiği sağlam binalardalarsa oralarda onların bu hizmetini karşılayacağız. Dolayısıyla o zaman korkuyu yenebiliriz. Ama bunları yapmıyorsak, ondan sonra şeyi yapmıyorsak, yani bu önlemlerimizi, çevre sağlığı ile ilgili önlemlerimizi almıyorsak, örneğin tuvalet bir sorun, su bir sorun, atıklar bir sorun, temel yaşam gereksinimleri, barınma, beslenme gibi sorunları çözmüyorsak, o zaman hem sadece korkuyla yaşamış oluruz, hem de bunun karşılığında hastalıklarla yüzleşmiş oluruz, travmalarla yüzleşmiş oluruz. O yüzden önlemimizi alıyorsak korkmamıza gerek yok, ama almamışsak biraz endişe etmemiz normal. Çünkü ciddi bir problem var ortada.
Peki son soru. Önlemi aldık mı?
Ne yazık ki bu tabii bizi aslında, yani kişisel olarak beni çok öfkelendiren, biraz da hayal kırıklığına uğratan bir durum. Çünkü biz 1999 depreminden bir ders çıkarttık ve bir önlem aldık gibi zannediyorduk. Yani bunun doğru olmadığını gördük. İlk günden itibaren ciddi bir koordinasyon sorunu var, ciddi bir yönetim sorunu var, ciddi bir organizasyon sorunu var. Örneğin ben dün başıma geleni söyleyeyim. Ben bölgeye gitmek istedim 9 Eylül Üniversitesi'nden gönüllü bir grupla. Ama dün biz havaalanına kadar gidip uçağa binme aşamasına gelmemize rağmen bölgeye gitmemize izin verilmedi AFAD ve Sağlık Bakanlığı tarafından. Bu ciddi bir koordinasyon sorununun devam ettiğini gösteriyor.
Profesör Doktor Bülent Kılıç ve ekibi, Halk Sağlığı Uzmanlar Derneği Başkanı'nın bölgeye gitmesine AFAD izin vermedi mi?
Şimdi şöyle, yani kişisel olarak benimle ya da derneğimizle ilgili bir durum değil. Bir koordinasyonsuzluk var. Biz 9 Eylül Üniversitesi ekibiyle birlikte gitmek istedik. Yani ama AFAD Ankara'ya bir koordinatör koymuş ve diyor ki, gidilecek yerleri ve ekipleri ben belirleyeceğim. Bizim de Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi ile bir 9 Eylül arasında bir anlaşma yapılmıştı depremin ilk günden itibaren. Bizim ekiplerimiz orada gidip hizmet sunuyordu. Biz devlet teslim yeni bir ekip gitmiş olacaktı. Fakat depremin ilk günlerinde bu koordinasyon kişisi yoktu zaten. Şimdi böyle bir koordinasyon ekibi kurulduğu için onlar diyorlar ki şu anda hastanede böyle bir hizmete gerek yok. Onlar sizi davet etse biz buna izin vermiyoruz. Sizin oraya gideceğiniz zamanı ve zemini biz belirleyeceğiz. Şu anda oraya giderseniz kalacak yer sorununuz olur. Şu anda hizmet açısından bir açığımız yok gibi şeyler söylenerek, tabii bunu bakanlığa sorarak bu kararı veriyorlardır. Biz havaalanına kadar gitmemize rağmen uçağın kalkışına izin verilmedi. Askeri uçakla gidecektik. Tekrar geri döndük. 30 kişi kadar bir kişi. Tekrar geri dönmek zorunda kaldık.
Evet.
Yani bu hala koordinasyon sorununun olduğunu devam ediyor. Kişisel olarak kurumla ilgili bir problem değil.
Koordinasyonla ilgili ciddi bir problemin devam ettiğini söylüyorsunuz. Bir doktorlar grubu, sağlıkçılar grubu, hala enkaz altında insanlar, hala canlar kurtarıyoruz. İnsanlarımız su diyor, hijyen diyor, doktor diyor ve böyle bir tablo. Biz bunu kamuoyunun dikkatine sunuyoruz. Ben size değerlendirmeniz için teşekkür ediyorum. Konu önemli ve hassas. Bizim işimiz kamuoyunu bilgilendirmedir. Çünkü bizim için halkın doğru bilgiyi edinmesi, sorunların ortaya konulmasıdır. O yüzden sağ olun efendim.
Siz sağ olun. Çok teşekkür ediyorum konuşmalarınızı verdiğiniz için. Umarım sorunlar bir an önce çözülür.
Bu İnşallah.
Yani meşhur bir söz vardır. Evet. 1970'li yıllarda çiçek salgını bütün dünyadan yok edildiğinde, çiçek hastalığı, Dünya Sağlık Örgütü'nün başındaki kişi şunu demişti. Biz çiçek hastalığını yok ettik bütün dünyada, şimdi sıra kötü yönetimde. Aradan 50 yıl geçti, maalesef kötü yönetimi yok edemediğimiz gibi Yani ben bizim ülkemiz özelinde söyleyeyim.
Anlıyorum.
Kötü yönetimin sorunlarının devam ettiğini görüyorum.
Yani dünyada kötü yönetim, kötü siyaset aynen devam ediyor. Küreselleşmenin ortada olduğu durum belli. Ama şu an acımız büyük ve sistemin içinin çöktüğünü gördük. O yüzden güvensizlik ve belirsizlik ortamında karanlıkta kalmış gibiyiz. Temel sorunumuz bu. Sağ olun diyorum. Çok çok teşekkür ediyoruz.
Yani bu tip krizler biliyorsunuz bir fırsat yaratır. Ben bunu bir fırsat olarak şöyle değerlendirebiliriz diye düşünüyorum. Bundan artık 99'daki gibi değil. Gerçekten kendimize gelelim, bir ders çıkartalım. Bu siyasi bir konu değildir. Bu bir bilim konusudur. Yönetim anlamında da, depremle ilgili binaların yapımı anlamında da, sağlık hizmetlerinin sunumu anlamında da bilimin ilkelerine uyarak bu ülkeyi yeniden yapılandıralım. Özellikle de eğitim sistemimize ciddi bir reform yapalım.
Sağ olun efendim. Eğitim, eğitim, eğitim. Görüşmek üzere diyorum. Hasüder'in Yönetim Kurulu Başkanı Profesör Doktor Bülent Kılıcı dinledik. Halk sağlığıyla ilgili, vatandaşın orada yaşadığı sorunlarla ilgili. Bu defa rotayı neye çeviriyoruz? Tabii ki bağışlara, toplanan paraya, bu akşamki bağış kampanyasına, ama bugün gelen bir haberden bir detayla söze başlayalım. Deprem nedeniyle getirilen ve deprem vergisi olarak bilinen özel iletişim vergisinden 2023 Ocak ayında 1 milyar 93 milyon TL tahsis edilmiş. Ocak ayında tahsil edilen bu tutar neredeyse Ahbap Derneği'nin topladığı bağış kadar. Toplanan bu tutar bir vergi olduğu için doğrudan hazineye gelir yazılacak ve 5018 sayılı kanun maddesinin 13G maddesi uyarınca da doğrudan deprem için harcanamayacak. Bu satırları kim yazdı? Profesör Doktor Murat Batı. Murat Bey merhaba.
Merhaba Melih Hanım. İyi yayınlar diliyorum.
Sağ olun. 19 Mayıs Üniversitesi öğretim üyesisiniz. Deprem vergileriyle ilgili çok önemli bir uyarı niteliğinde. Bugün bütçeyi sorayım mı size?
Olur.
Ocak ayı bütçesi çok kısa ama ben bütçeden hemen bu ahbap ve toplanan bağışlar, buna geçeceğim. Buyurun, bütçe gerçekleşmesine bakalım mı? Gelirimiz ne? Giderimiz ne? Bütçede ne gördünüz?
Şimdi bizim 2023 yılında beklentimiz ek bütçe olmazsa 3.7 trilyon kadar bir gelir beklentimiz var. Bu sadece Ocak ayında bunun 289 milyarı tahsil edildi. Tabii beyan dönemi falan değil bu, ancak bütçemiz 2023'te 32 milyar açıkla başladı. 32 milyar 243 milyon TL açık verdik. Toplanan vergilere baktığımız zaman hangi verginin içinde hangisinin payı var ekseriyetle. Kurumlar vergisi ilginç bir şekilde yüksek çıkmış. Konumuzla ilgili olacak şekilde deprem vergisi olarak bilinen özel iletişim vergisi aşağı yukarı 1 milyar kadar bir gelir elde edilmiş bundan. Tam 1 milyar 93 milyon kadar. Yani Ahbap'a yatırılan tahmini bağış tutarına yakın bir tutar. Bu tutar vergi olarak değerlendirilmeseydi, fona dönüşmüş olsaydı Ahbap'a yıllardır, daha doğrusu bu dönem için aktarılan bağışa gerek kalmaksızın bu parayı da oradan deprem bölgelerine aktarabilecek bir düzenleme gelmiş olacaktı.
Ne kadar acı değil mi? Ne çok kadar acı, ne kadar büyük bir kayıp var. Şimdi Ahbap deyince duracağım. Bu akşam bir bağış kampanyası var. Bütün televizyonlar bir arada AFAD için kampanya düzenliyorlar. Ama ben Türkiye'de gelir vergisi ve kurumlar vergisinden muaf olma, siz bu konuyu çok sık ele alıyorsunuz, yazılar yazıyorsunuz, bunu soracağım size. Diyelim ki Ahbap gelir ve kurumlar vergisinden muaf bir dernek mi?
Şöyle, ben şöyle ifade edeyim size. Şimdi hepimiz bağış yapıyoruz. Bu bağışı tabii içimizden geldiği için yapıyoruz. Şirketler, gerek sermaye ya da şahıs şirketleri, buraya bağış yaptıkları zaman bir hayır kurumuna bunu kendi beyanlarını verirken halk arasındaki adıyla vergiden düşmek de isterler. Ancak yapılan her bağış vergiden düşme moduna girmiyor. Bunun için bizim için bir kamuda yararlı dernekler var. Kamu yararlı dernekler, bir de Cumhurbaşkanı'nca muafiyet tanınan vakıflar var. Bunlara eğer yatırırsak parayı doğrudan gider yazabiliyoruz. Yani vergiden düşebiliyoruz.
Yani evet. Kamuya yararlı dernek statüsünde olacaksınız bir. İki, muafiyetiniz olacak, öyle mi?
Zaten kamuya yararlı dernek olursa ona verdiğimiz bağışı biz gider yazabiliyoruz. Burada vergiden muafiyet olma kısmı ahbap için değil. Bu kamuya yararlı dernek sayılırsa ona parayı veren kendisi gider yazacak. Yani burada ahbap tırnak içinde bu sorduğunuz soruyla ilgili bir düzenleme ahbabı pek bağlamıyor burada. Bağlayan durum şudur. Örneğin benim kendi şirketimle ilgili ahbaba 10.000 TL bir bağış yapmak istiyorum. Onu bir sonraki sene gelirimi beyan ederken onu gider yazıyorum. Eğer kamuya yararlı dernekse ahbabın kendisi. Eğer ahbap kamuya yararlı dernek değilse ona verdiğim bağışı gider yazamıyorum doğal olarak. İkinci bir düzenleme daha var. O da dün getirildi. Bir önceki gün yazmıştım hatta. Dün Cumhurbaşkanı kararı yayınlandı. Cumhurbaşkanı kararına binaen Katmalar Vergisi Kanunu 17. maddesinin birinci bendi var. Orada diyor ki burada sayılan kurumlar, o kurumlardan bir tanesi de kamuya yararlı dernekler. Kamu yararlı derneklere dernekler deprem bölgelerinde ürün alıp prefabrik yapı ya da konteyner alıp bunu oraya götürmek maksadıyla satın alırlarsa %18 KDV ödeyecekler. Eğer kamuya yararlı dernekse %1 olacak. Yani o yüzden ahbabın kamuya yararlı dernek olması bu açıdan önem arz ediyor. Yani 100 liralık bir ürünü bir prefabrik yapıyı KDV'si %1 iken satın alacak. Elindeki parayı daha çok kullanacak. Daha çok prefabrik yapıyı satın alabilecek. Daha çok bağışa gerek olmaksızın. O yüzden ahbabın kendisi kamu yararlı dernek statüsüne başvurursa hem bu KDV indiriminden yararlanacak hem ona bağış yapanlar kendi yaptığı bağışlarını gider yazabilecekler. O yüzden çift taraflı bir menfaat var.
Çok kritik bir konu. Yani diyorsunuz ki AFAD, belediyeler, kamuya yararlı dernekler KDV kanununun 17-1. Maddesinde sayılanlar veya doğrudan depremzede alırsa %1 KDV ödeyecek. Ahbap gibi bundan faydalanamayan dernekler sayılmadığı için %18 KDV ödeyecek. Aynen. Peki ben burada şu soruya takıldım. Sorun ahbap değil ama bu tip dernekler kamuya yararlı dernekler ama bundan yararlanamıyor. İlgili bakanlıkların müdahalesi olabilir mi derneklere?
Derneklere olabiliyor işte burada. Hani çünkü hem dernekler kanununun ilgili maddesi hem de dernekler yönetmeliğinin 48 ve 49. maddesinde başvuru şartına bağlamış bunu. Ahbap'ın bunu başvuru yaparak kamu yararlı dernek statüsüne geçmesi gerekiyor. Ama bunun içinde hani dernek İçişleri Bakanlığı bunu zorlayabilir mi? O konuda sen bunu yapmak zorundasın deyip bunu kamu yararlı dernek statüsüne kendiliğinden resen geçiremiyor. Ancak bu gibi derneklerin kendi bireysel olarak başvuru yapmaları gerekiyor. Biz de Ahbap'tan bunu bekliyoruz aslında başvuru yapması ama sanıyorum çok bu süreci geçen Haluk Levent Fox TV'de Selçuk Tepeli'nin sorusuna bu yöndeki sorusuna işte bağış yapmak isteyen vergiden düşmek için yapmasın bize göndersin istemiyorum dedi. Bu şekilde bir açıklama yaptı Haluk Levent.
Haluk Levent bu şekilde bir açıklama yapabilir de sorun Haluk Levent değil ki. Sorun Türkiye'deki sivil topluma öncülük yapan tüm derneklerin kamuya yararlı dernek statüsünde olmaları halinde kendilerini bir çeşit güvence altına almaları değil mi?
Kesinlikle katılıyorum.
Ama bunu açık konuşmalıyız. Bu konu çok hassas ve çok önemli. Eğer bu güvenceyi sağlamazsanız gerektiğinde müdahale gelebilirdi. Öyle değil mi? Bu kadar net.
O zaman şöyle söyleyeyim. Haluk Levent'in Ahbap'ın bu yönde kamu yararlı dernek statüsüne girişiminin hızlandırılması gerekiyor. Dediğiniz gibi olmadığı durumda sevimsiz bazı olaylar da gündeme gelebilir aslına bakarsanız.
Siz biraz tabii hassas davranıyorsunuz. Ben açık ve net söylüyorum. Evet. Eğer bir dernek kamuya yararlı dernek statüsünde değilse, topladığı fon çok büyükse, ilgili birimler gerektiğinde müdahale edebilir. Çünkü paranın miktarı büyükse kontrol edilmesi gerekir. Tek tek hesap vermekle bazen işin içinden çıkılmayabilir. Öyle değil mi Murat Bey?
Kesinlikle, kesinlikle katılıyorum. O yüzden bu süreci bir an önce başlatmasında fayda var.
Biz buradan uyaralım. Bu kişisel bir mesele değil. Ben size teşekkür ediyorum. Bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak konu gerçekten çok hassas. Ama konuyu derneğin başkanlığını yapan kişi bile anlayamıyorsa, vakıf değilse konuya, bizim söyleyebilecek sözümüz olmaz ama uyarıları yapmak durumundayız. Sözü fazla uzatmıyorum. Size teşekkür ediyorum.
Ben teşekkür ediyorum. İyi
görüşmek ediyorum. Üzere. Sağ olun ben diyoruz ederim. Ve aslında bir çeşit sınıfta kaldık. Niye kaldık? Çünkü tuvalet sınıfında kaldık. 13,5 milyon insanın yaşadığı, 11 ilin etkilendiği deprem fırtınasında bir günü anlayabilirim. İkinci günde anında çözmemiz gereken bir sorunu çözemedik. Neyi? Tuvalet sorununu. Ama 2001 yılında kurulan bir yapı var. Dünya Tuvalet Örgütü var. Ve Dünya Tuvalet Örgütü'nün başında da bir isim var. Sanıyorum Türkiye'ye gelecek. Biz bu değerlendirmeyi kimden alacağız? Muhterem İlgüner'den. Kendisi Brand Finance'ın yönetim kurulu başkanı. Muhterem Bey.
Ha, merhaba Melih Hanım, nasılsınız, iyisiniz?
İyi olmaya çalışıyorum Muhterem Bey. Öncelikle şeyi soracağım size tabii ki. Dünya Tuvalet Örgütü ne zaman kuruldu? Başkanı ne zaman Türkiye'ye geliyor?
Yok, 2001 yılında kurulmuş ama Türkiye'de değil, toplantı Londra'da olacak 2 Mart'ta.
Siz oraya mı gidiyorsunuz?
Evet, ben oraya gideceğim.
Ben Türkiye'ye gelecek diye anladım konuyu.
Yok, 4. yılı olacak. Ülkelerin yumuşak gücünü ölçüyor Brand Finance. Onun toplantısı. Boris Johnson da ana konuşmacı. İşte İsveç eski başbakanı falan var. Bir tam gün güzel konular. Bu da sürdürülebilirlik bölümü için. Dünya Tuvalet Organizasyonu kurucusu 2001 yılında bu organizasyonu kurmuş.
Ben de Dünya Tuvalet Örgütü diyorum özellikle, çünkü en hassas konu ve bizim son 10 güne baktığımızda sınıfta kaldığımız konu, öyle değil mi?
Evet, doğru. Ben bugünkü yazımda da sınıfta kalmamak için aslında şehirler ilgi alanım. Yani devletler, bazen hükümetler ağır davranabiliyor, atıl kalabiliyor. Ama şehirlerin refleksinin daha çabuk olmasını hep bekleriz. Ölçek daha küçük olduğu için. Şehirlerin nasıl direnç kazanacağına dair Sendai şehrinde Birleşmiş Milletler bir toplantı yapmış Melih Hanım. Orada, yani bundan 2015 yılında 7 yıl önce... Ve bir dizi, tabii ki acı tecrübelere dayalı olarak, bir dizi nasıl dirençli şehir inşa edilir 10 tane başlık altında toplamış. Aslında çok önemli. Cidden çok önemli. Çünkü şey gibi yazılmış, reçete gibi yazılmış. Şunları, şunları, şunları yaptı. Ve herhalde diyorum, iyi niyetli söylüyorum ama belediye başkanlarımız bunu takip etmiştir. Bir köşeye bu raporu indirmiştir, bu reçeteyi indirmiştir diye. Ancak bunu işte bu son olaylarda başımıza bir dert geldiği zaman, tıpkı sigorta gibi, son olaylarda görüyoruz ki hazırlıklı değiliz biz afetlere karşı.
Doğru, ama ben tuvalet meselesini soracağım. Türkiye tuvalet sınavını nasıl geçebilir?
Ya şimdi o beyefendinin o kuruluşun organizasyonu yaptığı inceleme göre her 3 kişiden 1 kişi dünyada tuvaletten faydalanamıyor. 1 milyar kişi tuvalet ihtiyacını dışarıda, açık alanda, bahçede, tarlada, sokakta, her neyse görüyor. Ciddi bir rakam. Bir alışkanlıklar malzumesi. En son edindiğim bilgiye göre de Microsoft'un kurucusu da birlikte Samsung şey geliştirmişler. Yani tuvalet konusunda çalışıyorlar, yaygınlaştırıyorlar da atıkların hemen gübreye döndüren bir klozet üzerinde çalışmışlar, ilerletmişler. Türkiye eğer tuvalet konusunda ne kadar ileri, ne kadar geri, bunu söyleyecek şeyde değilim Melih Hanım. Bunun rakamları ya da ölçümleri var mı bilmiyorum. Ancak şu var ki, şu deprem sırasında ilk söylenen şey, ya hemen şu tuvalet sorunu çözülmeli dendi uzmanlar tarafından. Ve herhalde bu geçen günler içerisinde bunun sıkıntısı daha da ciddi bir şekilde yaşanacak. Demek ki bazı tedbirleri, onun için iki konuyu bir araya getirdim. Yani evlerimizde tuvalet var, belki köylerimizde hala bu hacet dışarıda çözüm buluyor. Ama genelde dünyanın daha geri kalmış bölgelerinden, ülkelerinden nispeten daha iyi durumdayız. Fakat böyle bir felaket başımıza geldiğinde neler yapacağımızı bilemediğimiz, böyle bir reçetemiz olmadığı için tuvaletle sıkıntı, ilk günlerin sıkıntısı oldu. Ben de onun için bugünü onu gündeme getirmek istedim.
Peki biz de size değerlendirmeniz için teşekkür edelim. Sağ olun, lütfen kendinize iyi bakın diyoruz. Dünya Tuvalet Organizasyonu bile çalışıyor deli gibi. Çalışamayan kim? Bizler. Bizler doğal afetlere karşı hiçbir önlemimizi almamışız. Eğitimde ve sağlıkta iyi bir sınav vermek zorundayız. Yani emeklimiz, insanımız, dar gelirlimiz ne yapmalı? Sağlık sisteminden en iyi biçimde faydalanmalı, öyle değil mi? Özel sağlık sistemi korkusu yaşamamalı enkaz altından çıkarken bile. Bugünlük bu kadar. Hafta başı yine birlikteyiz. Sağlıcakla kalın.
Havadan, sudan, karbon ayak izinden, yeşil mutabakattan, dünyanın yeni mottosuna uzanan, bugünden geleceğe bakan, soran, soruşturan, sorgulayan program. Olana bitene farklı bir gözle bakmak isteyenler için Meliha Okur'la Anlat Bana her pazartesi ve çarşamba saat 15'te Radyo Sputnik'te.